Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.6, İzmir'de 91.0, 96.2 evet. İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Tatil devam ediyor. Birçok insan şehirlerden ayrıldı, memleketlerine gitti, tatil yörelerine gitti. Belki büyük şehirler birazcık rahatladı trafik açısından. Ama tatil bölgelerinde hareketlilik yüksek aldığımız bilgilere göre. Tabii bu bayramda otel fiyatları epeyce yüksek. Bu nedenle biraz çadır ve karavan turizminin arttığını gözlüyoruz. O bilgileri alıyoruz. Birçok insan da işte memleketlerine gitti, anne babasını veyahut da akrabalarını ziyaret ediyor. İşte kurban bayramı, kurban telaşları bitti ama tatil uzadığı için devamını yaşıyorlar. Bu süreç içerisinde tabii Türkiye'de hızlı gelişmeler yaşandı. Özellikle diplomasi alanında bir yoğunluk var. Evet. Gözler tahıl koridoru için yapılan toplantıdaydı. Dörtlü zirve gerçekleşti İstanbul'da. Kimdi? Rusya bu toplantıdaydı. Ukrayna bu toplantıda temsil edildi. Türkiye vardı ve Birleşmiş Milletler gözlemcileri bu toplantıdaydı. Önemli ilerleme sağlandığı konusunda bilgiler geliyor. Rusya'dan yapılan açıklama var ve tahılın sevkiyatı için bir paket sunduklarını belirttiler. Ancak ayrıntı vermediler. Ukrayna'dan yapılan açıklama var. Onlar da sanki olumlu bir hava içerisindeler. Onu gözlüyoruz Zelenski'nin açıklamalarından. Tahılı bekleyen ülkeler var. Onlarda ciddi sıkıntı yaşanıyordu. Onlar da bu görüşmelerin sonucunu bir anlamda almaya çalışıyorlar. Bir başka konu daha var. Yine diplomaside önümüzdeki günlerde yaşanacak 19 Temmuz'da. Astana süreci bitti mi derken bir zirve gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da bir araya gelecekler. Hem Suriye'yi konuşacaklar, dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri ele alacaklar. Suriye'de alınması gereken tedbirleri gündeme getirecekler. Biliyorsunuz İdlib'de sıkıntılar vardı. Bir türlü aşılamadı. Umarız Tahran zirvesinde bu kriz aşılır ve Türkiye'yi tehdit eden Fırat'ın doğusundaki Amerika'nın desteklediği bir anlamda kara gücüm dediği PKK-PYD'de o meselede bir şekilde kalıcı olarak çözülmüş olur. Bir başka konu ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu ziyareti. İsrail ve Suudi Arabistan'ı kapsıyor ve bir yapılacak zirvede birçok ülke devlet başkanıyla da görüşmesi var. Enerji krizine çözüm arayışındalar. Biliyorsunuz Amerika çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle Biden oğlunun bir takım işte görüntüleri yansıdı. Amerika'da herkes acaba Biden dönem sonunu getirebilecek mi yoksa istifa mı edecek mi diye bunu konuşuyor. Ciddi bir sıkıntı içerisinde bu koşullarda Orta Doğu'ya geliyor. Yani bir anlamda Amerikalıların deyimiyle topal ördek durumuna yaklaşmış bir Biden görüyoruz. Ve sorunları çözüm arayacak. İşte Suudi Arabistan'da dünyada işte enerji arzını daha da arttırmak, yani petrol arzını daha da arttırmak, daha çok petrol üretip dünyaya satması konusunda baskılar var. Ancak Suudi Arabistan da dünyadaki gelişen yeni duruma göre pozisyon alıyor. Mesela Çin'le yakın ilişkileri var, Rusya ile yakın ilişkileri var. Hatta Çin'le petrol alımında doları devre dışı bırakan bir formül üzerinde tartışıyorlar. Yuan üzerinden petrol satışını konuşuyorlar. Bir başka kritik konu da 15 Temmuz yıl dönümü. Evet, 15 Temmuz'un yıl dönümü yarın ve 15 Temmuz biliyorsunuz Türkiye'de bir darbe girişimiydi. FETÖ'nün darbe girişimiydi. Peki FETÖ kim? Şimdi bu sorunun yanıtı önemli. FETÖ NATO'nun çocuğu. Niye NATO'nun çocuğu? Çünkü NATO'nun dünyada, Amerika'nın, NATO'nun dünyada kendi planlarını uygulatmaya çalıştığı bir örgüt. Sovyetlerin dağılma sürecinde biliyorsunuz Yeşil Kuşak projesinde görev almışlardı. Daha sonra Balkanlarda Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde kritik roller üstlendiler. Yine Afrika'da son dönemde bir takım çalışmaları vardı. Türkiye'de de iktidarı tamamen ele geçirmek istediler ve darbe girişiminde bulundular. Ancak başarılı olamadılar ki çok kritik yerlere girdikleri çok net bir şekilde gözüktü. Yapılan soruşturmalar var. Yapılan soruşturmaların hemen hemen hepsinde FETÖ'cülerin NATO ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri, Türkiye'deki gizli belgeleri, sırları NATO'ya servis ettiklerine ilişkin net bir şekilde bilgiler, bulgular var. Bu açıdan son derece önemli. Bakın FETÖ'den arananların kaçtıkları ülkelere bakıyoruz. Nereler bunlar diye araştırıyoruz. Hepsi Amerika çıkıyor, NATO ülkeleri çıkıyor. Yani önemli kritik isimler Amerika'da bir... Evet, tamam. Amerika'da karargâhta çalışıyorlar. Pensilvanya'da Amerika örgütün merkez karargâhındalar. Diğer kısmı da Avrupa'daki NATO örgütlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Orada yaşıyorlar. Bir yandan NATO'nun koruması altına girmiş durumdalar. Bu yarın da Türkiye bütün yurtta 15 Temmuz anmalarını gerçekleştirecek. Peki biz bugün ne konuşacağız? Bugün konuşacağımız konu ekonomi. Peki kimle konuşacağız? Konuşacağımız kişi de kritik bir isim. 2001 krizini yaşamış, daha sonra Türkiye'ye bir anlamda hazinenin başına atanan Kemal Derviş'ten sonra ekonomiden sorumlu devlet bakanlığını üstlenmiş bir isim. Masum Türker. Sayın Türker, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Sayın Özçelik.
Efendim, siz krizler konusunda tecrübelisiniz. 2001 krizinde yaşadınız. Daha sonrasında da önemli görevler üstlendiniz. Hemen lafı uzatmadan sormak istiyorum. Ciddi bir kriz yaşıyoruz ve bir takım tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerle kriz aşılabilir mi?
Şimdi yaşadığımız bu dönemin krizi geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız krizlere benzer tarafı olduğu gibi bir de çok daha farklı bir tarafı var. Benzer tarafı bu krizin özellikle 2001 krizinde ve 98 yılında hafif atlatılan krizdeki ulusal kimliğini koruyor. 2008 yılında yine yaşanan küresel krizle paralellik gösteriyor. Peki değişen tarafı nedir? Değişen tarafı bu kriz sürecinde yeni dünya düzeni oluşuyor. Yani küreselleşmeyle başlayan ve egemen devletlerin, küresel şirketlerin hakim olduğu ekonomide yeniden bir yapılanma, yeniden bir makro düzeyde bir kriz yaşanıyor. Bu krizin yaşanmasında kimsenin farkına varmadığı, geçmişte benim dikkati çektiğim ve bugün de artık yaşamaya başladığımız dolar ve euro arasındaki kriz de eklendiği zaman bu krizin derinliği daha belirginleşiyor. Bu kriz 1. Dünya Savaşı'na giderken sterlinle yine dolar arasındaki krize benziyor ve o zaman o kriz 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına, 1. Dünya Savaşı'nda devletler aynı safta olmasına rağmen birbirleriyle para piyasalarını kontrol etmek ve güvenilir liman olmak konusunda verdiği mücadelenin bir benzerini yaşıyoruz şu anda. Şimdi bu krizle ilgili tabii Türkiye'de alınan önlemler var. Fakat bu önlemler maalesef geçmişte alınmış olan ve sonradan da sorun yaratan aslında aslında sorunları daha derinleştiren önlemler şeklinde karşımıza geliyor. Bunlardan en başlıcası, birincisi ise kur korumalı mevduat önlemidir. Kur korumalı mevduat yeni bir yöntem, yeni bir yaklaşım değildir. Geçmişte döviz olarak bilinen ve DMC denilen, yani dövize
çevrilebilir mevduat.
Çevrilebilir mevduat şeyi vardı. Bu kimin içindi?
Yurt dışında
yaşayan,
evet.
Almanya'daki, ağırlıklı olarak Almanya'daki işçilerle ilgiliydi.
Ecevit fakat dönemiydi sonra galiba, da, değil mi efendim?
Yok. O döviz Demirel zamanında. Demirel zamanında getirildi. Ecevit zamanında da yaşadık. Evet. Ama Ecevit döneminde fazla bir katkısı olmadı. Çünkü o zaman bu mevduat yerleşik hale gelmişti. Ve ciddi bir şekilde bugün Yozgat'ta gördüğümüz, işçi odaklı, Çorum'da gördüğümüz işçi odaklı şirketlerin gelişmesine yatırım olarak yönlenmeye başlamıştı. Sanayiye de önemli bir katkısı oldu ama dövize çevrilir mevduat yük olmaya başladı devlet adına. Aradaki farkları karşılamıyor ve rahmetli Özal döneminde biz konvertibil hale getirince Türk lirasını, yani serbest piyasaya açılınca Türk lirası 90'lı yılların sonunda bundan kurtulmuştuk ve büyük bir rahatlık olduğunu o zaman Sayın Özal uzun uzun verip bu açıklamalarla kamuoyuna da duyurmuştu. Şimdi bizim bu getirilen yöntem başlangıçta tabii böyle dövize çevrilir mevduat gibi yurt dışından döviz çekmek amaçlı değil. Tam tersine Türkiye'de dövize yönelmiş olan paraları Türk lirasına dönüştürüp böylelikle dövize endeksli bir çatışmayı ortadan kaldırmaktır. Fakat burada uygulanan yöntem ise aslında yine 2001 krizine gitmemize neden olan Tabliya programına benzer bir programdı. Tabliya programı neydi? Belki siz de hatırlarsınız, o zaman Dış Ticaret Bakanlığı'ndaydınız.
Evet.
Bu tabliya programı her gün dövizin ne kadar artacağını Merkez Bankası'nın ilan etmesi şeklindeydi. Ve o tarihte Türkiye'de buna itiraz eden tek kişi ve bütün yazara, çizerlere rağmen geçmiş dönemlerin ekonomi bakanlarından Sayın Ufuk Söylemez'di. Bu tabliya programının sıkıntısını biz 2001 krizine giderken yaşadık. Ve 2001 krizinde biz bu tabliya programı yüzünden dövizi kontrol ederken aniden bir patlamayla 2001 krizinde biliyorsunuz hem faizler yükseldi hem de ciddi bir şekilde döviz kurları yükselmiş oldu. Şimdi bizim Türkiye'de de şu anda övünülüyor, şu kadar para dövize çevrilebilir mi, yani döviz korumalı mevduata dönüştü diye. Ama bunu getirdikleri zaman faydalı olabilmesi için geldiği tarihten itibaren döviz kurlarında bir değişiklik olmaması gerekiyor. Oysa görüyoruz ki döviz kuru hemen hemen bu mevduatta geçilmeden evvel mevcut olan döviz kurunun da üstüne geçmek üzere 17.500 lirayı bulmuş oldu. Yani döviz geçtiğimiz dönemlerde patlarken Aralık ayında 18 liraya gelmişti. Bu 18 liraya gelecekti. Bir kere şu konuyu dinleyicilerinizle paylaşmak istiyorum. Döviz kuru geldiği yere her zaman geri döner. İstediğiniz önlemi, istediğiniz tedbiri alın, geri döner. Neden geri döner? Diyelim ki sizin 1000 dolarınız var ve döviz kuru o gün 10 lira. Kaç liranız var Türk lirası karşılığı? 10 bin lira. Döviz aniden patladı. Kaça geldi? 18 liraya. Siz ne dersiniz? Benim 18 bin liram var. Döviz kuru dönüp 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya düştüğü zaman siz artık kendinizi varlığınızdan kaybetmiş görüyorsunuz. Çünkü döviz kuru özellikle dolar güvenilir bir liman olarak görülüyor ve insanlar kendi paralarını koruyor. Bunu Anadolu'da buna kefen parası derler. Yani eskiden kefen parasını kenara Türk lirası olarak koyarlardı. Çünkü Türk lirası koruma altındaydı. Ama daha sonra bu altına dönüştü. Şimdi de günümüzde, daha doğrusu günümüzde değil, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren bu yavaş yavaş o zaman önce marka sonra dolara dönüştü. Yani mark vardı o zaman Alman parası.
Evet.
Mark olmasının da nedeni markın Alman işçiler dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında kullanılabilir bir değiş tokuş aracı olması kaynaklanıyor. İşte Türkiye'de ilk getirilen bu yöntem maalesef şu anda çözüm bulmaktan uzak ve yarın öbür gün bu Türkiye'nin başına hem döviz kurlarının artmasına neden olacak hem de döviz kurlarının artmasına neden olacağı gibi Türkiye'de bu aradaki farkı biliyorsunuz bankalar dışında kim karşılıyor? Devlet karşılıyor. Devlet hazinesine büyük yük olacak. İşte bu devlet hazinesine yük olma olgusu da onun için size bu konuyu anlatırken evet. Dövize çevrilir mevduatla benzerlik yaptım. Dövize çevrilir mevduatla yaşadığımız aynı sorunları yaşarız.
Sayın Bakanım.
Diğer alınan tedbirlerden bir tanesi var ki bunu birazdan açarız. Enflasyonla ilgili alınan tedbirlerle ilgili tedbirlerin iyi mi doğru mu kötü mü yanlış mı tartışması yapılmadan şu yapılıyor. Enflasyonu biz önce hatırlarsanız Mayıs ayında düşürürüz dediler. Mayıs geçti, Temmuz, Ağustos dediler. En son Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bu Şubat, Mart'a atıldı. Ve aynı şeyi bakanlarımız da tekrar ediyor. Aslında bunu söylemek bile enflasyonla ilgili alınmış koruma tedbirlerinin devreye sokulmaması ya da sokulan tedbirlerin faydalı olmayacağının bir işaretidir. Neden? Çünkü siz bu enflasyonu koruma tedbiri aldıysanız hedefiniz bu aydan itibaren başlamalı. En azından bu aydan itibaren enflasyonu düşürmeyin ama enflasyondaki artışı durdurun. Bu konuda bir çalışma yok. Bunun da temel nedeni Türkiye'de bir ekonomik denetim düzeninin kurulmamış olmasından kaynaklanıyor.
Sayın Bakan, ben bu programa gelmeden önce Maliye Bakanı'nın açıklamalarına baktım. Ocak ayında ilk yapıldığı açıklamada demiş ki Ocak ayı sonu itibariyle pik yapacak, sonra inişe geçeceğiz. Şubat ayında demiş ki Nisan'da pik yapacak, inişe geçeceğiz. Daha sonra Aralık demiş. Şimdi daha sonra Merkez Bankası Başkanı çıkmış ve demiş ki Mayıs pik, en yüksek Mayıs'ta olacak, Mayıs'tan sonra inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tuttu Mayıs'tan sonra enflasyon düşüşe geçecek dedi. Ama hiçbirisi olmadı. Şimdi en son yapılan açıklama Şubat, Mart. Yani ekonomi yönetiminin ve en üst devletin en üst kesimlerindeki insanların, görevlilerin bu tür açıklamalar yapması ve sürekli açıklamaların doğru çıkmaması ekonomide bir güven sıkıntısı yaratmıyor mu? Çünkü ekonomide zaten esas mesele güvendir. Yani güven olmazsa ekonomide toparlama şansınız da olmaz.
Güven sıkıntısı yarattığı gibi piyasaların ekonomiyi istediği gibi yönlendirme imkanı veriyor ve beklentiler farklılaşıyor. Benim uzun yıllardır Merkez Bankacılığı dersini okuturken uyguladığım, kullandığım, tartıştırdığım iki konu var. Birisi belirsizlik ekonomisi, diğeri beklenti ekonomisi. Beklenti ekonomisi bu anketlerle ve piyasayla iç içe oluşturulan yapılarla açıklanmaya çalışılır. Ama şimdi bu anketlerin de gerçeği yansıtmadığını biraz evvel sizin belirttiğiniz Merkez Bankası Başkanlığı'nın ya da Merkez Bankası'nın bunu yalnız Sayın Başkan'a yüklemek haksızlık olur. Sistemin işlemediğini gösteriyor. Niye? Çünkü oradaki anketler her ay farklılık gösterdiği için enflasyon beklentileri de değişiklik gösteriyor ve en son yapılan ankete göre biliyorsunuz bu hafta açıklandı. Hafta başında bu ankete göre de enflasyonun anketlerdeki beklentilere göre bile %69 oranında olacağı belirtildi. Şimdi bunların böyle olmasını nasıl izah ediyor bu çözüm reçetelerini hazırlayıp hem hükümete hem Cumhurbaşkanı'na takdim edenler iki varsayıma dayanır. Birinci varsayımları en son varsayım bu oldu. Ekonomik bazdan yararlanmak istiyorlar. Ekonomik baz nedir? Biliyorsunuz bizim aşırı enflasyona geçiş tarihimiz 2021 yılı Aralık ayıdır. Ve o tarihteki bu döviz kurlarındaki patlamayla birlikte başlamıştır. Ardından da Ukrayna-Rusya savaşı bunun daha da derinleşmesine neden olmuştur.
Pandemi de var tabii arada bir.
Tabii pandemi dönemini başka şekillerde atlattık. Pandemi bir taraftan talebi kısarken diğer taraftan da ihtiyaçları özellikle işsizlik sigortasını kullanarak devlet ciddi yardımlarla çok az hasarla diğer devletlere göre atlatmıştır. Aslında bu Türkiye'nin geçmişten devraldığı işsizlik sigortası fonu sayesinde başarıyla atlattığı bir yapıydır. Ama daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ve özellikle yapılan bazı swap anlaşmaları dolayısıyla devlet eliyle geçici olarak o swap anlaşmalarındaki eleştiriyi kesmek amacıyla 18 liraya getirilirken piyasada mahkum oldular ve piyasadaki o hazır bu yapıyı, yani artık eski 2003-2018 yılları arasında dolarla oynayarak kur farklarından ve bu faiz antipatisine yollanarak para kazananların o kazanma şansları gitmişti. Bu şanslarını da yapılan uluslararası swap anlaşmalarına paralel olarak geçici yükseltilen döviz kurunu tutunmakla ve o döviz kurunu yine aynı noktaya getirmekle ilgili hareketlerden kaynaklanıyor. Şimdi neden bu yanlış açıklamalar yapılıyor? Bir kere ekonomik bazdan yararlanıyor. Ne demek ekonomik baz? Döviz enflasyon 2021 yılı Aralık ayında, Ocak ayında yavaş yavaş yükselmeye başladı. Zaten Aralık ayında başlayınca Maliye Bakanı değişti. Yeni bu biraz evvel bahsettiğimiz kur korumalı mevduat sistemi devreye girdi. Başka yapılar geldi ama arkasından da BDDK yoluyla bankacılık sektöründe tüketimi kısmak adına yapılan bütün o enflasyonda talep enflasyonunu kısmak amacıyla yapanların tamamı normal ekonominin gidişatında kendi söylemlerine ters bir sonuç elde edebilecek yönde oldu. Çünkü şu anda Türkiye'de mevcut olan enflasyon talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu ve bunu da dile getiren bu maliyet enflasyonuna ilave olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği kur kaynaklı enflasyondan ortaya çıkmaktadır.
Sayın Bakan, hemen şimdi, orada bir şey sorayım. Şu andaki enflasyonda dövizin katkısı ne kadar sizce?
Çok yüksek. Hemen hemen %50'ye yakın dövizin katkısı var. Neden? Çünkü bir taraftan kur artışı, diğer taraftan bütün maliyet fiyatlarına, maliyet enflasyonunu tetikleyen enerji girdiklerindeki normal fiyat artışları bir araya gelince bizim enflasyonumuz bu nedenle diğer ülkelerdeki enflasyonlardan 2 misli hatta 3 misli fazla oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda bizdeki enflasyon Ermenistan'daki, Gürcistan'daki enflasyondan kat be kat fazla.
Böyle hatta bir savaşan zaman, Ukrayna'dan da fazlayız herhalde.
Tabii. Yani o savaşan Ukrayna ama orada ekonomi artık şeyinden çıkmış, irazesinden evet. çıkmış. Ama Gürcistan gibi, Ermenistan gibi ülkelerin bile biz daha da üstündeki birkaç misli fazla enflasyonumuz var. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Bir taraftan maliyetlerdeki enflasyon, çünkü biz ara malı ithalatına dayalı bir iş yaptık. Evet. Yani ara mallarımızı ithal ederken Türkiye'deki üretimi kıstık. Üretim ekonomisini önemsemedik. Şimdi üretim ekonomisine dönmek istesek bile ara mallara ciddi bir planlamaya ve ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var.
Peki i̇şte, bunda şey yok mu efendim? Ali Babacan'ın izlediği dövizi baskı altına alıp geçmişte ithalatı ucuzlatan politikasının etkisi yok mu? Hep o zaman çok eleştirildi.
Orada ithalatı ucuzlatma olduğu gibi o tarihlerde uygulanan, yani 2003, ben hani isim evet. kullanmak istemiyorum şahısları, 2003 ve 2018 yılları arasında
evet.
dışarıdan, yani Türkiye özel sektörün borçlanması yönüyle finanse edilirken, kamu sektörü finansmanı kesilirken bu konuda ciddi bir şey oldu. Yani şöyle söyleyeyim, aslında oradaki kur oyunlarıyla Türkiye kaybetti. Yani hani dışarıdan Türkiye'ye bir şey gelecek diyoruz ya, sermaye, yatırım sermayesi evet. falan. Bütün Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi döviz oyunlarıyla ve yatırım fonları aracılığıyla aslında yurt dışına çıkarken aradaki farklar, o döviz oyunlarından kaynaklanan karlar Türkiye'deki yatırım sermayesi. Yani yatırım sermayesini aslında kendi iş adamımıza, kendi yapımıza oluşturmamız gereken bir şeyi biz yabancılara bu döviz hükümranlığı dolayısıyla teslim etmiş olduk ve onlara teslim ederken de bu konuda yaptık. Yani hani bir meşhur 128 milyar hikayesi var.
Evet,
evet. Evet. O 128 milyar değil, belki 120 milyar, 115 milyar da olabilir. Zamanında ben onu ulusal TV'deki bir programda Sayın Yaşar Okuyan ve Sayın Ali Topuz'la beraber katılmıştık. Evet. Onu söylemiştim. Daha sonra Sayın İlhan Kesici 2008 yılında bu lafı söylediğim zaman 2018 yılının Ağustos aylarıydı. 2018'in Eylül-Ekim aylarında 2019'a ait bir şeyi CHP adına eleştirirken merak eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki meclis sunaklarına baksın. Sayın İlhan Kesici'nin CHP adına yaptığı o konuşmayı görürler ve o konuşmadan bu yapının farklılaştığını tespit edebilirler. İşte bu yapıya baktığımız zaman o arada da ne oldu? İthalat da bastırılmış kur dolayısıyla önem kazandı ve şu anda da aynı şeyi yapıyoruz. İthal ediyoruz. İthal ederken ithal ettiklerimizi satıyoruz. Yani onları işte
evet, satıyoruz. Cari açık çok Türkiye'de yükseldi. Yani tabii, planlananın işte, çok üstüne çıktı.
Tabii. İşte söze başlarken bir şey kullandım. Dolar ve Euro'daki sağlanan bu eşitlik şimdi ihracatta hiç olmazsa izah etmede, bu işin üstünü örtmede, şal gibi örtmede kullanılan manivelede kaybedilmiş.
Şimdi efendim nasıl oraya biraz sonra geleceğiz bu dolar ve euronun eşitlenmesinin ekonomide
işte
hangi sıkıntı yaratır diye.
Bu da bizim bu alınan önlemleri birdenbire şimdi evet. Sıfırlayacak hale geliyor. Evet.
Peki efendim ben şeyi soracağım. Şimdi Sayın Rusya Devlet Başkanı biliyorsun Rusya'ya karşı Ukrayna savaşı sonrasında bütün Avrupa dünyada görülmemiş bir yaptırım uyguladı. Bu yaptırımdan sonra ruble ilk başlarda korkunç bir değer kaybetti ve bir panik yaşandı. Bu arada Rusya Putin bir hamle yaptı. Ne yaptı? %9'du gösterge faizi, politika faizi. %20'ye çekti ve ortalığı bir sakinleştirdi. Sonra 3 ay içerisinde de tekrar %9'a düşürdü. 9-9,5 o arada. Bizse başka bir şey yaptık. Yani o panik yaşanırken faizleri düşürmeye devam ettik. Yani düşük faiz elbette iyi bir şey ama bunu uygularken de bir ekonomideki bazı dengeleri de hesaplamak lazım. Peki biz orada yanlış mı yaptık sürekli faiz düşürme ısrarımızda? Çünkü döviz o sırada patladı. Ne dersiniz?
Şimdi efendim faiz artık eskisi gibi bizim hani dinimiz itibariyle İslamiyet açısında günahtır, haramdır vesaire dinin yola çıkıp Türkiye'de bir faiz karşıtlığı 2002 yılından beri var. Ama bu 2002 yılından beri olan faiz karşıtlığı neyle dengelendiği biraz evvel Türkiye'nin aleyhinde, biraz evvel bahsettiğimiz kur oyunlarıyla dengelendi. Türkiye'nin iş borçlanmasını dışarıdan özel sektörün düşük kurla para bulup yüksek faizle Türkiye'ye satmasıyla oldu. Onun sıkıntısını zaten yaşadık. O tarihte o tedbiri alamadık. Ama şimdi Türkiye'de uygulanan faiz politikası tam tersine Türkiye ekonomisinin bu çukura doğru yuvarlanmasını, uçurumdan aşağı yuvarlanmasını neden olan bir mekanizma haline geldi. Neden? Çünkü faiz bir ülkede o paranın değerini korumaktır. Şimdi sizin 100 liranız var. 100 liranız enflasyon artıp da satın alma gücünüz azalıyorsa o 100 liranın değeri nasıl korunması lazım? O artıştan dolayı en çok kim kar ediyor? Devlet kar ediyor. Devlet nasıl kar ediyor? Vergi gelirlerinde artış oluyor. Başka şeylerde artış olur. İşte size o karı nasıl subvanse edecek? Devlet sizin piyasadan bu işi aynı zamanda kar eden özel sektöründe kendisi vergi kazanırken özel sektör de bu işten kazanacak. İşte o kazancın bir kısmını durdurabilmek için özel sektörün kullandığı kaynakların da maliyetini artırır ve böylelikle bireylere bunu faiz adı altındır. Faizin geçmiş modellere göre söylüyorum. Hatta belki şimdi daha yüksek olması gerekir. Her zaman şöyleydi. Bunları yaşadık biz. Hani ücret artışlarında bile söyleniyor ya. Artan enflasyon artı refah payı. Refah payı ne kadardır? 2 puandır genelde. 3 puandır. Yani faiz bir ülkede yükselen enflasyon miktarının 2 puan üstü olmalıdır ki insanlar parasını başka para birimlerine ya da başka maddelere yani altına, gümüşe yatırmaktan vazgeçsinler. Biz Türkiye'de faizi düşürmekle bu işi yaptık. Zaten Türkiye'de ekonominin sarsılma tarihi faizi %19'a getiren Naci Ağbal'ın görevden ayrılmasıyla birlikte başladı. Çünkü yerine gelen düşünce o faizi %19 1-2 puan yüksekti. Yani emniyet tedbiri de alınmıştı. Evet. Fakat o bırakın 2 puanı 5 puana aşağı indirdik. Biz de 14'e kadar düşürdük. Şimdi şu anda dolar niye dünyada hakim hale geldi? Artırılan faizlerle. Faiz arttıkça dolara yatırım artıyor. Dolar güvenilir liman oluyor. Şimdi biz Türkiye'de şöyle bir politikamız da var. Aslında doğru bir politikadır ama bu politikayı halk yerinde ve akıllıca kullanırsak, Türk lirasıyla ithalat ve ihracat yapmak. Şimdi siz eğer paranızın değerini koruyacak bir tedbir almamışsanız, o paranız da piyasada para etmiyorsa, bir rezerv niteliği taşıyamayacak noktadaysa, o zaman sizin o paranız sürekli değer kaybeder ve o cazip olmaktan çıkar. Size satılan mallarda maliyetlere o kur farkı yansıtılır. Sizden satın almada da o paranın değeri düşeceği bilinerek aşırı satın alma yapılır. Yani ama bu satın almalar şu anda Türkiye'de nasıl yapılıyor? Gayrimenkul alınarak yapılıyor. Gayrimenkul alınırsa bu sefer Türkiye'deki yapılanmada gayrimenkul fiyatları yükseliyor. Gayrimenkul fiyatları yükselince bu sefer enflasyonu tetikleyecek kira şeyleri, fiyatları, kiranın değeri artıyor. Niye? Çünkü adam diyor ki benim eskiden gayrimenkulüm 300 bin liraydı. Şu kadar da kira ediyor. Şimdi gayrimenkulü 1 milyon ediyorsa 1 milyona göre
kira istiyor.
Gelir düşünüyor. Kirasını da ona göre artırıyor. Türkiye'ye de yabancıların gelişi var. Yabancılar iki türlü geliyor. Birisi göç nedeniyle kiracı oluyor. Onların beraber getirdikleri dövizlerle ya da elde ettikleri yardımlar döviz niteliğinde olduğu için o kirayı yüksek verebiliyorlar. Bu sefer Türkiye'de yaşayan geldi, yani bizim ulusal vatandaşlarımız için pahalı oluyor. İkinci şey ne var? Bu sefer o ellerindeki parayla gayrimenkulü de satın alabiliyorlar. Şimdi emlak piyasası, eğer bazı mahallelerde yabancı sınırlaması getirildi, emlak piyasası ağlıyorsa o ağlayanı çok daha fazla ağlatmak lazım. Neden? Kardeşim sen Türkiye'nin topraklarını mı satıyorsun? Dünyada unutulmaması gereken bir şey var. Bugün İsrail'in kuruldu olduğu bütün toprakların sahibi oradaki Filistinlilerdi.
Evet.
Filistinliler taze para geldi, iyi para geldi diye topraklarını sattılar Musevi asıllı insanlara. Bu Musevi asıllılar alıp da yerleşik hale gelince bir gece ansızın bu toprakların sahibiyiz diye ne yaptılar? İsrail'i kurdular. Bunu hatırlayıp, bunu gönlünde bulup şu anda Türkiye'nin bile büyük bir böyle övgüyle dışarıda fuarlar yaparak saflık toprak vardır demek çok yanlıştır. 2008 yılında, bırakın saflık toprağı, 2008 krizinde Fransa şirketlerini elden çıkartmak istedi. Ne yaptı o zaman? Sarkozy Cumhurbaşkanıydı. Yabancıların şirket hisselerini satın almasını yasakladı.
Almanya da yaptı aynı şeyi Sayın Bakan.
O zaman Türkiye'de
Hamburg limanı vardı. Meşhur Hamburg limanını yerel hükümetler devreye girdi ve yabancıların almasını engelledi.
Engelledi işte. Burada ne var? Bu liman hadi büyük bir yer. Şirketlerin bile hisselerinin böyle ucuz fiyata gitmesi engellendi ve ekonomi böyle kurtarıldı.
Kamuculuğa,
hatta o tarihte hatırlayın.
Devletçiliğe yöneldiler.
Tabii Sarkozy dedi ki biz sosyalizm uygulamak zorundayız. Yani devletçiliği gerekirse biz satın alırız, devletleştiririz şeklinde izah etti. Ve bu böyle bir yaklaşımın dünyada var olduğu bir yerde durup da eski demoda olmuş yöntemlerle yeni adlar altında tanıtmak bence yanlıştır ve Türkiye ekonomisini çıkmaza sokar.
Sayın Bakan, bir şey daha soracağım konu bu dövizde gelmişken. Özal döneminden önce biliyorsunuz 24 Ocak 12 Eylül'den önce Türkiye'de Türk parasını koruma kanunu vardı. Yani kimsenin üzerinde dolar falan taşıyamazdı.
90'lı yıllara kadar devam eden
evet. Sonra bu yasayı değiştirdiler. Ve dolar serbest oldu. Hatta bunu da büyük bir özgürlük diye sundular. Hatta işte zaman zaman bugünkü iktidar da buna örnekler vermişti geçmişte. Dedi ki eskiden cebinizde 5 dolar varsa, 1 dolar varsa hapse giriyordunuz. İşte özgürlük sağladık falan diye. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki, yani o kadar kontrolsüz bir hale geldi ki, şu anda bankalardaki mevduatların %65'i döviz cinsinden olmaya başladı. Yani burada bir hata mı yaptık biz? Yani bu kadar serbestlik...
Yok, o kanunla hata yapılmadı. Bakın esas bizim seyirci kaldığımız şey, enflasyon devlet eliyle azdırıldı. Çünkü büyüme sağlanması gerekiyordu. Şu anda Cumhuriyet'in çeşitli dönemlerine baktığımız zaman, yani dönemlere ayırdığımız zaman siyasi şeye bağlı olarak aslında büyümemiz normal olağan ortalamanın altında. bu ortalamanın altında olan büyümeyi yüksek göstermek için enflasyon hızlandırılır. Zaten bu büyümeyi hızlandırma eğilimi Batı'da da aynı şekilde oldu ve şu anda bir resesyon dendiği zaman herkes resesyonun manasını anlamıyor. Resesyon demek duraklama demektir. Evet. Yani artık sanayi şirketlerinin ya da diğer şirketlerin atıl kapasitesinin artması, boş kullanılamayan kapasitenin artması demektir. Şimdi siz bu arada enflasyonu da büyüme amaçlarıyla büyütünce büyüme artı enflasyon stagflasyon haline gelir. Stagflasyon ise bir ülke için en tehlikeli olgudur. Neden? Durgunluk anında enflasyon demektir. Stagflasyon. Evet. İşte Türkiye'de bu dolarizasyona geçerken bu kanunla birlikte artık alım satımların dolar ya da euro cinsinden olmasına seyirci kaldık. Ve bu seyirci kalmamızda maalesef ihracat olgusu nedeniyle de daha iki katmerli seyirci kaldık. Neden? O tarihlerde hatırlayın euro 1.60'a kadar geldi dolar karşısında. Parite önce 1.46'ya yükseldi. Sonra en yüksek pariteyi kısa bir dönemde olsa 1.60'da kaldı. Bu sefer ne oldu? Alımlar dolar cinsinden, satışlar euro cinsinden olunca insanlar bir ucuza aldığı malı pahalıya satma noktasına geldi. İşte biz belki benim söylediğim şu anda Türkiye'yi bu krizden kurtuluş konusunda çırpınırken şu anda dolar ve euro buradan vuracak. Dolardan beklediğimiz artışı alamamış olacağız. Neden? Çünkü doları ucuza ithal edip pahalıya satarken euro cinsinden şimdi ucuza değil pahalı ithal edip ucuza satma noktasına geliyoruz.
Daha anlaşılması için efendim. Dinleyicilerimizin daha iyi anlamaları için yani biz sanayide üretim için yaptığımız ithalatı eskiden dolar üzerinden ham maddesini alıyorduk. Ara mamurunu alıyorduk. Özellikle de uzak doğudan bunları tedarik ediyorduk. Fakat o ürettiğimiz malı Avrupa'ya Türkiye'nin ihracatının yaklaşık %50'ye yakın kısmı Euro bölgesine yapılan ihracat. Yani ara malı ve ham maddeyi dolarla alıp euro ile satıyorduk. Şu anda tabii, dolar ve euro eşitlendi. Yani eşitlendi, bir dolar bir euro.
Dolayısıyla terse de gidecek. İnşaat evet. Öyle gösteriyor. İşte ne yapıyor? Artık bu konudaki avantajdan da mahrum kaldık. Bu nedenle bu konuda yapılan bütün teşvikler artık boşa çıkacak. İşte evet. Bizim burada Türk lirasını koruma kanunundan çok Türk lirasına sahip çıkmak lazım. Bu da nereden kaynaklanıyor? Bankaların efektif olarak dövize sahip olmadıkça talep edilen dövizlerin alım ve satımından vazgeçmeleri gerekir. Yani mevduat evet %60 oranında döviz cinsinden ama niye döviz cinsinden? Siz gidiyorsunuz 1 milyonunuz var ben döviz alacağım diyorsunuz. Bankada döviz yok açığa sizde döviz satıyor. Ondan sonra dönüyor o dövizi tedarik etmeye başlıyor. Tedarik etmeye başlayınca Merkez Bankası'nın sınırlayabileceği döviz sınırlı. O zaman ne oluyor? Piyasadan başlıyor. Piyasadan başlayınca bu da döviz kurunun yükselmesine neden oluyor. Ve Türk lirasının değer kaybetmesine. Bu iniş ve çıkışlar uluslararası camiayı ilgilendirmiyor. Türkiye içinde gerçekleştiği için işte bizim maliyet enflasyonunu dediğimiz enflasyona kur farkından kaynaklanan enflasyon da etkili hale gelmiş oluyor.
Evet sayın dinleyiciler özellikle sayın bakanımızın söylediği bu olay dikkat çekici bir nokta. Bütün dünyada da gerçi bu tartışılıyor. Yani şu anda dünyadaki dolar hesapları ile fiili dolar arasında önemli bir fark var. Yani fiili dolar diyelim ki 1 milyarsa dolaşan belki bunun 10 katı. Benzer bir şey altında da var galiba değil mi Sayın Bakanım? Yani karşılığı olmayan bir döviz var ortalıkta. Döviz hesabı var.
Tabii. Türkiye'de altına da bu yapılmaya çalışılıyor. Fiili altın yoksa altının da alınmasına müsaade etmemek lazım.
Mesela bankaya orada altın hesabınız var. Paranızı götürdünüz altın hesabı deyince hiç itiraz etmiyor. Altın hesabı açıyorlar.
Ama altın yok. Altın yok. Aşağı düşüyor.
Dolar tabii, alıyorsunuz dolar yok. Euro alıyorsunuz euro tabii. Yok karşılığında.
İşte bunun esas kontrol edilmesi gereken dolarizasyondan kurtulmanın yolları bu olmalı. Bunlar yapılamıyor. Niye? Çünkü Türkiye'de şu anda bankacılık sektörü hakim durumda ve finans piyasalarında etkin halde seyrediyor. Bu da Türkiye'nin şu anda kuru kontrol etme noktasında bir yandan karar alırken diğer taraftan açık vermesine gerek kalıyor. Şimdi BDDK yeni mi farkına vardı? Birilerinin Türk lirası cinsinden kredi alıp hemen anında dövize yatırdığını. Niye daha evvel ekonomik denetim düzeni kurmadı? Neden bunların ekonomik durumlarının rapora bağlanıp şeffaflık halinde yayınlanmalarına düzenlemedi. Böyle bir düzenleme Bankacılık Kanunu'nun 52. maddesinde 1999 yılından beri var, uygulanmıyor. 1999 yılında bu konunun açıklığa kavuşması için kredi kullanırken ve kredi kullanımı boyunca mali müşavir ve milli müşavirlerin denetim yapma zorunluluğu getirilmesi belirlenmiştir. Ama daha sonra bankalar yaptıkları baskılarla banka BDDK bunu eşiklerle izah etmeye çalıştı. Önce yüksek eşikte tuttu. Bir türlü düşüremiyor. Ve bakın bu konuda bu nedenle işi boş şirketlere, hortumculara da para verilmiş oluyor. Ve sonra o krediler batınca bankalar bu sefer sıkıntıya düşüyor. Sıkıntıya düşünce uluslararası Basel kurallarına uyum için başka tedbirler alınıyor. Ve 2001 kriziyle birlikte ciddi bir şekilde sağlamlaştırılan finansal yapı bile böylece yavaş yavaş tahrip ediliyor.
Efendim 2018 öncesinde seçimden önce biliyorsunuz kredi garanti fonundan yaklaşık 250 milyar liralık bir kredi dağıtıldı. Mesela o günlerde bu kredinin normalde üretime gitmesi gerekiyordu. Ancak insanlar bu kredileri aldılar. İşte kimisi arabasını değiştirdi, kimisi ev aldı, kimisi dediğiniz gibi gitti dövize yatırdı. Yani hiçbir kontrol olmadı. Aslında
ama
Türkiye
ekonomik denetim düzeni yok.
Evet.
Yani neden ekonomik denetim düzeninden neyi kastediyorum? Kredi almadan evvel o bankanın böyle bir krediyi, o bankanın vereceği krediyi o kişilerin hak edip etmediğinin incelenmesi evet. lazım. Kredi kullanıldıktan sonra kullanıldığı süre boyunca o firmanın bilançolarının denetlenmesi ve açıklığa kavuşması lazım. Yani o kredi işinde özel rapor istemesi lazım. Bu kredi, kullanılan kredi üretime mi gitti, faaliyetlere mi gitti, şirket sahipleri mi geçekti, başka bir şekilde mi organize edildi? Bizim Türkiye'de bu konudaki denetime yalnız vergi gözüyle bakıyoruz. Nasıl olsa vergi denetimi de sınırlı, vergi denetimi de sık sık çıkarılan atlarla yozlaştırılıyor. O zaman ne oluyor? Türkiye'de ekonomik denetim düzeni olmayınca güçlü olanlar, imkan bulanlar fırsatı kullanıp parayı alıp rant gezirinden yararlanıyorlar. Ama güçsüz olan insanlar ise alttan enflasyon karşısında fakir yoksullaşıyor. Yani şu anda Türkiye'de alınan bütün önlemler maalesef yoksulluğu derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor.
Efendim şimdi dünyada da çok tartışılıyor izlediğimiz kadarıyla. Mesela Amerika'da da şu anda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Yani Amerika artık eskiden istikrar sembolü gibiydi. Neredeyse şimdi cinnet geçiren bir Amerika ile karşı karşıyayız. Tabii dünyada gerilemesi de bunda rol oynuyor. Bir de Amerikan sisteminde de ciddi sıkıntılar var. Mesela aldığımız bilgilere göre işte oturup sadece telefon üzerinden işte döviz, borsa, şununla bununla oynayarak yani üretim yapmadan büyük kazançları elde edenlerle ensesi kızıl diye tabir edilen tarlada çalışanlar arasında, üretim yapanlar arasındaki gerilim büyüyor. Zaten kongre baskınında da bu olayın etkili olduğu konuşuldu ve hatta kongre baskını kapatıldı yani dün durdurulduğu zaman bu bitmiş değil, ileride bu sorunlar çok daha büyük şekilde karşımıza çıkacak deniliyordu. Şimdi benzer sıkıntı Türkiye'de de var. Mesela birçok insan üretim yaparak değil, işte efendim bu özellikle dövizdeki hareketlilik veyahut da işte altındaki hareketlilik, bunlar üzerinden büyük para kazananlar var. Üretim değil, bir anlamda başka şeyler öne çıkmış vaziyette. Bunun sürdürülebilir olması da mümkün değil herhalde. Nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki dönemde
şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri şu anda doların değerini güçlendirerek evet. bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyor. Evet. Dolar güçlendikçe ve kuvvetlendikçe kendi ihracatında bir daralmaya tutacak. Çünkü onun dolar cinsinden satın alanlar için dolar pahalı olacak. Ama onun ithalatında da bir daralma olacak. Yani çünkü onlar da bu artan doların değeri karşısında satın aldıkları malların ya da bir yere turizme gittikleri zaman ucuz gelecek ama kendileri için de pahalı hale gelmiş olacak.
Evet.
Şimdi bu tedbirleri alırken Amerika şu anda ilk defa dünyayı düşünmüyor. Neden? Çünkü Amerika Türkiye'nin de bu girdaba girdiği Irak Savaşı'ndan itibaren gevşetilmiş politikalarıyla doları karşılıksız inanılmaz bir şekilde bastı. Bu şeyi niye kontrol edemedi? Pandemiye giderken IMF'in bütün ülkelere kontrollü olarak karşılıksız para basma yetkisi verdi. Mesela
evet.
Türkiye'nin şu anda seçime gidildiği tarihte en büyük avantajı karşılıksız para basma olgusunu hala kullanmadı. Neden kullanmadı? Çünkü yaptığı bütün destekleri, yardımları vesaireyi nereden karşıladı? İşsizlik fonundan karşıladı. Normalde kendi para basarak bir dağıtmaya başlar, herhalde seçime doğru bu işi yapacaklardır. Şimdi bu yaparken de belli bir yere kadar IMF bütün ülkelere müsaade etti. Ama en çok Amerika Birleşik Devletleri bunu bastığı için meydana gelen bu gevşemeyi toplamak üzere hemen kendi parasını güçlendirmek için faiz olgusuna başvurdu. Faiz olgusuna başvururken bakın buna paralel bu iki gün içinde Macaristan bile 2 baz puan arttırarak dolara karşı parasının değer kaybetmesini engellemeye çalıştı. Biliyorsunuz Macaristan, evet, Avrupa Birliği ülkesi olduğu halde kendi para birimini kullanmakta. Evet. Şimdi bunu ben niye Macaristan'a örnek veriyorum? Diğer bütün zaten Avrupa Birliği'ndeki mevcut ülkelerden yalnız 19'u ortak olarak euroyu kullanıyorlar ve ortak merkez bankasından yararlanıyorlar. Ortak 19 euro merkez bankasının sesi olan Avrupa Merkez Bankası bu sefer 19 farklı sesi bir arada getirip bu işi düzeltmeye çalışıyor ve burada sıkıntı bu. Bu bile ileride Avrupa Birliği'ndeki para biriminden kaçışa neden olabilecek. Ama bakın bu arada bir örnek var. İngiltere'deki bu kadar olaylara rağmen İngiltere'de sterlin de dolara karşı değer kaybetmesine rağmen sterlin euroya karşı değer kazanmaya devam ediyor. Yani burada çok önemli bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bağımsız para birimlerinin farklılaştırması. İşte Türkiye'de şu anda artık bu ihracatı bu şekilde finanse etmek, göz yummak yerine Euro'daki bu düşüş, dolardaki bu yükselişe göre bu konuda kendi Türk lirasının da değerini koruması, en azından dolara karşı korurken Euro'ya karşı da güçlü bir para birimine sahip olması gerekir ki bu ihracatı biraz sıkar ama ihracatı neden fazla sıkmaz? Çünkü şu anda dünya bu kriz dolayısıyla, tahıl krizi, diğer gıdadaki arz şoklamaları dolayısıyla elindeki bu avantajı çok iyi kullanması gerekir. Onun için yurt içinde de özellikle tarım sektöründe ciddi bir üretim hamlesine girişmesi ve tarım alanlarını desteklemesi, bu konuda özellikle böyle para dağıtmak yerine gübreyi temin etmesi, başka ihtiyaç malzemelerini temin ederek bu konuda desteklerini sürdürmesi de büyük fayda görüyorum ben.
Sayın Bakan, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Amerika öncülüğünde bir Rusya'ya karşı yaptırımlar devreye girdi. Hatta bu o kadar kontrolsüz bir şekilde yapıldı ki yani Avrupa ekonomileri ciddi sarsıntıdan geçiyor. Hatta işte enflasyon yükseliyor. İki haneli rakamlar konuşuluyor. Yani Amerika Avrupa'yı harcadı mı sizce?
Amerika Avrupa'yı harcamadı. Şu anda Amerika kendini düşünüyor. Ve kendini düşünürken bu düşüncede de Avrupa'nın, hatta bizim Türkiye'nin bile gözünü boyamak için hep dikkat edin Biden'ın çapsızlığını değişebileceği tartışmalarıyla uğraştırıp ekonomide olan bitenin gündemde öne çıkmasını engelliyor. Yani bir algıyla saptırma yapıyor. Çünkü burada sistem önemli olan bu. Bu sistemdeki önemli değişiklik yapıp yeni dünya düzeni oluşturulurken ve tıpkı 1920'de başlayıp 46 yılında dünyanın limanı, güvenilir limanını dolara dönüştürürken tekrar doları güçlü hale getirebilmek için bu çalışmaları yapıyor. Ama kamuoyuna ne yapıyorlar? Biden elini boşa attı. Biden uçakta çıkarken düştü. Biden şöyle yaptı lan. Herkes Biden gitti mi gitmedi mi diye televizyonlarda bile bu programı tanışırken kimse Amerikan ekonomisine ne oldu? Bu ekonomideki değişiklik dünyayı, şimdi sizin sorduğunuz soruyu, yani Avrupa'yı, diğer ülkeleri ve özellikle Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Nasıl biz kendimizi korumalıyız konusu hiç tartışılmıyor. Evet. Siz de katılıyorsunuz bu programlarda ve görüyorsunuz. Yani elini boşa atmış filan yapmış. Ama bu arada Amerika'da izleyen dikkat edin. Amerika'nın içine bu haberler fazla sızmıyor. Bir evet. Tek bir iki televizyon, yani o da CNN gibi, yani evet, uluslararası CNN mevcut şeye karşı Biden'a karşı. Onlar bunu, ya da Fox hangisi olduğunu şimdi karıştırdım. Bu televizyon grubundan birisi Biden'a karşı bunu biraz karıştırır gibi yapıyor ama normal ana medya akımı bunları hiç getirmiyor ve Amerikan vatandaşı Biden'ın ne olup bittiğiyle hiç ilgili değil. Ekonomideki bu çalkantıya karşı kendini korumaya çalışıyor ve bu koruma da memnun. Neden memnun? aldığı ücretin satın alma değeri korunuyor. Bizim ülkemizde ise alınan ücret artırıldığı anda aynı anda satın alma gücünü, paritesini daha doğrusu öyle diyelim, düştüğü için değerini kaybetmiş oluyor.
Evet efendim, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir iki cümleyle bütün dünyada dolar saltanatına karşı bir tepki var. Asya ülkeleri, bizim de içinde olduğumuz ülkeler, yerel para birimleriyle ticareti tartışıyoruz. Bir iki cümleyle süreci nasıl görüyorsunuz?
Şimdi bakın, Amerika son aldığı tedbirlerle bu saltanatı iddia edenlerin tamamını düşüğe çevirdi. Ve doların egemen olan, güvenilir liman olma şeyi, yüzdesi artmış oldu. Dolayısıyla bu konuda dolar üzerinden Amerika şu anda bütün ülkelerle savaşıyor. Ve bu savaşa karşı duracak kimse yok. Biraz Çin bu süreçten istifade edip yuanı devreye soktu. Hatta IMF'in para birimi işinde bir miktar yuan da pay olarak yer almaya başladı. Ama bunun dışındaki evet, hiçbir para birimi buna karşılık duramıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri silah gücünü de kullanarak bazı ülkelere zor yapıyor ya da savaş çıkartıyor. Örneğin Ukrayna savaşını dedi, destekledi ama ardından biliyorsun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zor durumda kalmasına neden oldu.
Evet Sayın Bakanım, programımızın sonuna geldik. Tabii önümüzdeki günler ne gösterecek dikkatle izliyoruz. Amerika'ya karşı öfke de büyüyor, dünyanın birçok yerinde büyüyor. Bu nasıl sonuçlanacak? Bizim ekonomilerimiz nasıl etkileyecek? Bunları konuşmaya devam edeceğiz. İlerideki programlarımızda da sizi bekliyoruz. Oynatmaya az kaldı diye bir parça var. Gerçekten ekonomide bazı sıkıntılar var. Toplumda epey bir sorun yaşıyoruz. Bakalım önümüzdeki günler nasıl seyredecek? Çok teşekkürler efendim.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bizi dinleyen herkese iyi akşamlar.
Sağ olun efendim.
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? çıkmıyor ki.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler bu programda masaya yatırılıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik'in Ankara stüdyosunda özel konuklarla mikrofon başına geçiyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.